Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 108.
Akşam yemeği hazırdı. Masaya yaklaştı, ekmeğin peynirin kokusunu içine çekti ama yalnızca tiksinti duydu. Arabayı getirmelerini buyurdu ve çıktı. Evin gölgesi hala sokağın karşısındaydı. Hava açıktı. Akşam güneşi ısıtıyordu ortalığı. Yol eşyalarıyla Anna'nın yanında yürüyen Anushka, eşyaları arabaya yerleştiren Pyotr, arabacı, hepsi hareket ve sözleriyle genç kadını sinirlendiriyorlardı. Sana gereksinim yok Pyotr. Peki ama biletinizi kim alacak? İyi, nasıl istersen, zararı yok, dedi öfkeyle. Pyotr arabacının yanına çıktı ve gara gitmek üzere hareket işareti verdi. Arada sivri kaldırım taşları üzerinde sarsılarak hareket ettiği zaman Anna kendi kendine işte yine o kız, her şeyi anlıyorum dedi. Kafasına yine hemen yeni izlenimler birbiri ardına düşüverdi. Son olarak neyi düşünüyordum öyle? Kuaför Tiyotkin'i mi? Hayır, o değildi. Ah, Yashvin'in söylediklerini. İnsanları birbirine bağlayan tek bağ yaşam. Kavgası, kin. Dört atlı bir arabayla köye pikniğe gittikleri belli olan bir gruba bakarak, içinden onlarla konuşarak. Hayır, boşuna gidiyorsunuz. Hem yanınızda götürdüğünüz köpek size yardım etmez. Kendinizden kaçamazsınız. Pyotr'un baktığı yana bir göz atınca, bir bekçinin götürmekte olduğu başı bir o yana bir bu yana sallanan kör kütük bir fabrika işçisi gördü. İşte en kestirme yol bu, dedi içinden. Çok beklediğimiz halde Kont Vronski ile ben bu zevki tadamadık. Anna Vronski ile olan ilişkilerini bambaşka bir açıdan değerlendiriyordu artık. Ben de aradığım neydi? Aşktan çok övünme düşkünlüğünü gidermek. Onun sözlerini ilişkilerinin ilk günlerinde uysal bir av köpeğinin yüzünü andıran yüzündeki anlamı düşünüyordu. Evet, övüngenlik duygularını gidermesinin zaferiydi bu anlam. Biraz da aşk vardı elbet. Ama daha çok zaferinden kaynaklanan bir gururdu bu. Beni elde ettiği için övünüyordu. Şimdi her şey bitti artık. Gururlanacağı bir şey kalmadı. Övünç değil, utanç duyuyor. Alabileceğini aldı benden. Şimdi ona gerekli değilim artık. Sırtımda bir yüküm ben. Bana karşı namussuzca davranmamaya çalışıyor. Dün ağzından kaçırdı. Boşanıp kendisiyle evlenmemi istiyor. Gemileri yakmak için elbette. Beni seviyor ama nasıl sevgi bu? The Zeus is gone. Kiralık bir atla geçmekte olan bir memuru görünce, bu da herkesi şaşırtmak istiyor. Kendini çok beğendiği belli, dedi. Alexey artık bana önem vermiyor. Ondan ayrılırsam için çok sevinir. Bir varsayım değildi bu. Şimdi ona yaşamın ve insan ilişkilerinin anlamını açıklayan bu parlak ışıkta durumu açıkça görüyordu. Benim aşkım gittikçe daha tutkulu, daha kıskanç oluyor. Onunki ise günden güne sönüyor. İşte bu yüzden ayrılmamız gerek. Hiç yolu yok. O benim her şeyim. Kendimi tümüyle bana vermesini istiyorum ondan. Oysa tersine o benden gitgide uzaklaşmak istiyor. İlişkimiz başlamadan önce birbirimizle karşılaşmaya can atardık. Şimdi ise herkes bir yana gidiyor. Yapacak bir şey yok. Anlamsız derecede kıskanç olduğumu söylüyor. Ben de kendi kendime onu aptalcasına kıskandığımı söylüyordum. Ama bu gerçek değil. Ben kıskanç değilim. Mutsuzum. Ama keşke onun okşamalarını çılgınca seven bir metresten başka bir şey olsaydım. Ama yapamıyorum. Başka hiçbir şey olmak istemiyorum. Bu istekle onda tiksinti ve kin uyandırıyorum. Başka türlü olamaz. Mademoiselle Sorokina da gözü olmadığını, Kitty'ye aşık olmadığını söylerken beni aldatmadığını, bana ihanet etmeyeceğini bilmiyor muyum sanki? Bunları biliyorum ama beni yatıştırmıyor bunlar. Beni sevmediği halde yalnızca görev duygusuyla bana iyi, seveceğim davranıyorsa, bana duyacağı nefretten bin kat daha kötüdür bu yaptığı. Cehennem hayatı. Ama yine de gerçek, uzun zamandan beri sevmiyor beni. Aşkın bittiği yerde de nefret başlar. Bu sokakları hiç bilmiyorum. Birkaç tepecik, sonra evler, evler. Evlerde de hep insanlar. İnsanlar var. Mutlu olmak için istediğim şeyi buldum. Varsayalım, boşandım diyelim. Alexey Aleksandrovich bana Sergi'yi versin ve ben de Vronski ile evleneyim. O anda Alexey Aleksandrovich'i büyük bir istekle anımsadı. Yumuşak ve cansız bakışlı gözleriyle, mavi damarlı elleriyle gözlerinin önünde capcanlı duruyormuş gibi geldi Anna'ya. Sesinin çınlamalarını, parmaklarının çatırtısını duydu. Eskiden Alexey Aleksandrovich ile onun arasındaki aşk diye adlandırılan o duyguyu anımsayınca korkuyla ürperdi. Boşandım ve Vronski'nin karısı oldum diyelim. Peki ya sonra? Kitty yine bana şimdiki gibi bakmayacak mı? Bakacak. Ya Sergey, kocalarım üzerinde düşünmeye, sorular sormayı sürdürmeyecek mi? Vronski ile aramda yeni bir duygu gelişecek mi? Mutlu olmayı değil de yalnızca acı çekmeyeceğimi umabilir miyim? Hayır, hayır dedi hiç düşünmeden. Olan haksız bu. Bizi ayıran yaşamdır. Onun mutsuzluğunu ben, benimkini de o yaratıyor. İkimiz de değişemeyiz. Her şeyi denedik. Dizginler elimizden çıktı. Bak hele, çocuğuyla bir kadın dilenci. Kuşkusuz ona acıdığımı düşünüyordur. Henüz dünyaya birbirimizden nefret etmek, sonra üzülmek ve başkalarına acı çektirmek için gelmedik mi? İşte öğrenciler, Yasaryi. Onu sevdiğimi sanıyor, onun sevgisiyle yüreğim yumuşuyordu. Ama yine de onsuz yaşadım. Onun sevgisini başka birinin sevgisiyle değiştirdim. Bu başka sevgimden hoşnut olduğum sürece bu değişikliğe üzülmedim. Anna başka bir sevgi diye adlandırdığı şeyi tiksintiyle anımsadı. Şu anda kendi yaşamını ve başkalarınınkini açıkça görebildiğine seviniyordu. İşte böyle kendimi Piotr'u, arabacı, Theodor'u, şu satıcıyı, bütün bu afişlerin çağırdığı Volga'da yaşayan insanları da görüyorum. Nijni Novgorod garına gelmişlerdi. Hamallar arabayı karşılamaya koştular. Piotr, Obralovka'ya bir bilet alayım mı diye sordu. Anna nereye neden gitmek istediğini kesinlikle unutmuştu. Bu soruyu anlayabilmesi için gerçekten bir çaba göstermesi gerekiyordu. Para çantasını uzatarak evet dedi. Küçük kırmızı çantasını eline alarak arabadan indi. Birinci mevki bekleme salonundaki kalabalığın arasına girerken durumunun ayrıntılarını ve aralarında düşündüğü çözüm yollarını yavaş yavaş anımsadı. Yeniden umutla umutsuzluk arasında kararsızca çarpan acılı yüreği yaralandı. Yıldız biçimindeki kanepeye oturup treni beklerken salona girip çıkanlara tiksinerek bakıyordu. Gara indiğini, Vronski'ye bir mektup yazdığını hayal ediyor, neler yazacağını düşünüyordu. Kimi zaman Vronski'ye annenin çektiği acıları hiç anlamadan, durumundan annesine yakınırken gözlerinin önünde canlandırıyor, kimi zaman kendini odaya girerken hayal ediyor, ona söyleyeceklerini düşünüyordu. Kimi zaman da yaşamın hala güzel olabileceğini düşünüyor, Vronski'yi sevmesinin, ondan nefret etmesinin ona ne büyük acılara mal olduğunu hissediyordu. Büyük bir acıyla ve yüreği çarpıyordu. Çınırak sesi duyuldu. Çirkin ve küstah birkaç genç uyandırdıkları etkiyi anlamaya çalışarak hızlı hızlı yürüyorlardı. Ayağında tozluklarıyla üniformalı Piotr aptal aptal salondan geçti. Vagona kadar geçirmek üzere Anna'ya yaklaştı. Peronda Anna yürürken gürültülü gürültülü konuşan insanlar sustular. İçlerinden biri ötekilere bir şeyler fısıldadı. Sözlerinin iğrenç olduğu belliydi. Anna vagonun yüksek basamağına tırmanıp boş bir kompartmanda bir zamanlar beyaz olan örtüsü lekeli yaylı bir kanepeye oturdu. Çantasını yanına koydu. Piotr aptalca gülümseyerek şiritli kasketini kaldırarak selam verdi. Bir konduktör vagonunun kapısını kapadı. Etekli bir yastıkla kabartılmış çok çirkin bir kadınla, Anna onu düşüncesinde soydu ve çirkinliğine şaşırdı, şımarık şımarık gülen küçük bir kız peronda koşuştular. Katerina Andreyevna da hepsi onda Matante diye bağırdı küçük kız. Küçük bir kız ama yine de bozulmuş ve kırıtıyor diye düşündü Anna. Kimseyi görmemek için kalktı ve kompartmandaki öteki kapının yanına oturdu. Pencerenin altında kasketinin altından karma karışık saçları görünen pis bir köylü vardı. Adam vagonun tekerleklerine doğru eğilmişti. Bu iğrenç köylüyü gözüm ısırıyor diye düşündü Anna. Birden gördüğü düşü anımsadı. Korkudan titreyerek perona bakan pencerenin yanına geçti. Konduktör kapıyı açtı. İçeri bir erkekle bir hanım girdi. "Çıkmak mı istiyorsun hanımefendi?" diye sordu. Anna yanıt vermedi. Konduktörle içeri girenler türünün altından yüzündeki dehşet dolu anlamı görmemişlerdi. Anna yine köşesine döndü ve oturdu. Karı koca da karşısına oturdu. Giysisini dikkatle ama gizliden gizliye inceliyorlardı. Bu insanlar Anna'yı iğrendiriyordu. Erkek sigara içmek için izin istedi. Amacı sigara içmek değil, onunla konuşmaktı. İzin alınca sigara içmekten daha fazla gereksinimi duymadığı halde karısıyla Fransızca konuşmaya başladı. Yalnızca Anna duysun diye anlamsız şeylerden söz ediyordu. Anna onların ikisinin de birbirlerine karşı nefret ve tiksinti duyduklarını açıkça görüyordu. Böyle iğrenç insanlardan nefret etmemek elde değildi. İkinci çan çaldı. İnsanlar ve yükler hemen harekete geçti. Bağırıp çağırmalar, kahkahalar arttı. Anna bu dünyada kimsenin sevinmeye hakkı olmadığını iyice anlıyordu. Bu yüzden de gördükleri onu acı verecek kadar kızdırdı. Hiçbir şey duymamak için kulaklarını tıkamak istiyordu. Sonunda üçüncü çan çaldı. Bir düdük sesi, lokomotif gıcırtısı, ardından zincirlerin gıcırtısı duyuldu. Erkek haç çıkardı. Anna adama öfkeyle bakarak, bunu yaparken neler düşündüğünü bilmek hoş olurdu diye düşündü. Anna kadının başının üzerindeki pencereden geri gidiyormuş gibi duran peronda trenle birlikte koşan insanlara baktı. Anna'nın oturduğu vagon rayların bağlantı yerlerinden düzenli aralıklarla sarsılarak peronun bir taş duvarı, bir işaret direği ve başka vagonları geçiyordu. Tekerlekler rayların üstünde hafif hafif gıcırdıyordu. Parlak akşam güneşi pencerelerden yansıyor, hafif bir yel perdeleri şişiriyordu. Anna serin havanın etkisiyle yol arkadaşlarını unutarak düşüncelere daldı. Nerede kalmıştım? Ha evet. Acı çekmeden yaşayabileceğim bir yaşam biçimi bulamayacağımı, hepimizin acı çekmek için dünyaya gelmiş olduğumuzu düşünüyordum. Bunu biliyor ve kendimizi aldatmak için bahaneler uyduruyoruz. Ama gerçeği görünce ne yapmamız gerek? Kendini beğenmişin biri olduğu açıkça belli olan kadın dilini şaklatarak Fransızca, "İnsana sıkıntılarından kurtulsun diye akıl verilmiş," dedi. Bu sözler Anna'nın düşüncesine yanıt verilmiş gibiydi. Anna içinden "bu sıkıntılardan kurtulmak," diye geçirdi. Al yanaklı adamla karısına bakınca kadının kendini anlaşılmamış bir kadın olarak gördüğünü, kocasının onda bu düşünceyi yarattığını ve kendisini aldattığını anladı. Anne onların öykülerini tümüyle keşfettiğini ve ruhlarının en gizli köşelerini gördüğünü hissediyordu. Ama bunlarda ilginç bir yan yoktu. Evet, bu beni üzüyor. Akıl da sıkıntılardan kurtulmamız için bize verilince, o halde kurtulmak gerek. Artık görülecek hiçbir şey kalmayınca, her şey iğrençleşince neden ışığı söndürmeyelim ki? Ama bunu nasıl yapmalı? Konduktör neden koşuyor? Neden öteki vagonda bulunan herkes gülüyor? Her şey yapay, her şey yalan, aldatmaca, her şey berbat. Tren gara varınca durdu. Anna dışarı çıktı. Yolcuların arasından geçti. Tüm deve bağlıymış gibi onlardan uzaklaştı. Buraya neden geldiğini ve ne yapmayı amaçladığını anımsamaya çalışarak peronda durdu. Eskiden ona olabilirmiş gibi görünen her şeyin, şimdi onu rahat bırakmayan bu gürültücü, korkunç, insan kalabalığının ortasında anlaşılması bile güçtü. Kimi zaman hamallar koşarak yanına geliyor, hizmet etmek istiyor. Kimi zaman topuklarını vurarak peronda dolaşan gençler bağırarak yanından geçerken onu süzüyorlardı. Kimi zaman da karşıdan gelenler ona yol vermiyorlardı. Anna bir yanıt alamayınca yolunu sürdüreceğini anımsayarak hamallardan birini durdurdu ve ona Kont Vronski'den bir mektup getiren arabacının gara gelip gelmediğini sordu. Kont Vronski mi? Az önce onun yolladığı biri geldi. Birisi Prenses Sorokina ile kızını karşılamaya gitti. Bu arabacı nasıl biri? O sırada arabacı Mihailov bir saat zinciriyle süslü, şık mavi giysisi içinde, neşeli ve kıpkırmızı bir yüzle ona yaklaştı ve bir mektup uzattı. Adam işini iyi yaptığı için gurur duyuyordu. Anna mektubu açtı. Daha okumadan önce yüreği sıkıştı. "Mektup daha erken gelmediği için üzgünüm. Saat 10'da eve döneceğim," yazıyordu. Vronski düzensiz bir yazıyla. Anna acı acı gülümseyerek "bunu bekliyordum," dedi. Mihailova dönerek tatlı bir sesle. "Peki, sen eve dön," dedi. Alçak sesle konuşuyordu. Çünkü çok hızlı çarpan yüreği soluk almasına engel oluyordu. "Hayır, bana acı çektirmene göz yummayacağım," diye düşündü. Bu gözler ne Vronski'ye ne de kendineydi. Acılarının nedeni olan şeyiydi. Perona gelen iki oda hizmetçisi ona bakmak için başlarını çevirdiler. Anna'nın dantellerinden söz ederek gerçekmiş deyip giysisini uzun uzun incelediler. Delikanlılar her zamanki gibi tepeden tırnağa süzerek Anna'yı sinirlendirmişlerdi. Laf atarak, kahkahalarla gülerek önünden geçiyorlardı. Tren şefi karşıdan gelerek gidip gitmeyeceğini sordu Anna'ya. Şıra satan bir çocuk bakışlarını ondan ayıramadı. Anna gardan uzaklaşırken, "Tanrım, nereye gitmeliyim?" diye düşündü. Peronun sonuna gelince durdu. Bayanlar, çocuklar, kahkaha atan gözlüklü bir bey, konuşmalarını kesip yanlarından geçen genç kadını süzdüler. Anna adımlarını hızlandırdı. Bir yük treni geliyordu. Peron öyle hızla sarsılıyordu ki Anna kendini trende sandı. Birden Vronski ile ilk karşılaştığı gün ezilen adamı anımsayınca ne yapması gerektiğini anladı. Hafif ve hızlı adımlarla su deposundan yolun karşısına raylara dek inen basamaklardan indi. Geçmekte olan trenin yanında durdu. Vagonların altına, poyralara, parmaklara, yavaş yavaş ilerleyen birinci vagonun dökme demirden büyük tekerleklerine baktı. Bakışlarıyla ön tekerleklerle arka tekerleklerin arasındaki mesafenin tam ortasını bulmaya ve burasının tam önüne geleceği anı kestirmeye çalıştı. Vagonun gölgesine ve traversleri kaplayan kömür tozuyla karışık kuma bakarak "buraya" dedi içinden. "Tam orta yerine. Böylece onu cezalandıracağım ve her şeyden kendimden kurtulmuş olacağım."
Ayrım sonu.